Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم صدق الله العلي العظيم.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 17 Mordad 1401, Hicri Kameri 10 Muharrem 1444 ve Miladi Takvimde 8 Ağustos 2022 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonrasında hocamız haber bülteni ve günün siyasi yorumları ardından sırasıyla din alimi Sayın Hüseyin Yeşil ile İmam Hüseyin Kıyamı üzerine yapılan röportaj Şafak'ta Kan, Afganistan'ın 20 yıllık işgalinin nedenleri ve sonuçları ve Kalıcı Itır adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi muhterem dinleyiciler. Ben Mehtap Hameni.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Özgürlüğün gururlu kırmızı bayrağının dalgalandığı Aşura'da tüm ülkeyi Hüseyin'i coşku sardı. Türkiye halkı İmam Hüseyin Aleyhisselam için yas tuttu. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, Sünnisler sadece kaba güç dilinden anlıyorlar dedi. Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsmail Heniye ile telefonda görüştü. Ziyad Nahale, Siyonist düşman, şartlarımıza uymazsa savaş yine başlar dedi. Almanya'nın Tahran Maslahat Güzeli Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Ve Rusya ve Türkiye ruble ile ticaret konusunda anlaştı. Şimdi haberler.
Özgürlüğün gururlu kırmızı bayrağının dalgalandığı Aşura gününün gelmesiyle tüm ülkeyi Hüseyin'i coşku sardı. İran Peresemiliğine göre İslam İran'ın yaslı halkı Hüseyin'i Aşura gününde matem grupları oluşturarak Kerbela şehitleri için yas tuttular. Genç, yaşlı, kadın, erkek tüm halk grupları Aşura etkinliklerine katılarak İmam Hüseyin'in şehadet acısında göğüslerine vurarak yas tuttular. Şeytan çocuklarının Adem evlatlarına reva gördükleri zulüm ve musibetler için dökülen gözyaşlarla birlikte utanç ve zulüm bizden uzak olsun haykırışları Aşura gününde her cami Hüseyin'e ve Tekiye'den yükseldi. Matem grupları bugün sabahın erken saatlerinden düzenli saflarda göğüslerine vura vura mersiyeler okuyarak kentin cadde ve sokaklarını doldurdu ve Şehitler Efendisi ve sadık yarenler için yas tuttu.
Aşura gününde Hüseyin'i matem grupları, Şehitler Efendisi, Ehl-i Beyt imamların üçüncüsü Hazreti İmam Hüseyin aleyhisselama iktida ederek öğlen namazını o Hazretin kıldığı son namazın anısına ülke çapında cemaat olarak kıldılar. Matem grupları bugün öğle ezanı ile birlikte camiler, Hüseyiniyeler, meydanlar ve sokaklarda İmam Hüseyin aleyhisselam ve sadık yarenlerine boyun eğerek hep birlikte cemaat namazına durdular. Her yıl İmam Hüseyin aleyhisselamın en son namazın anısına kılınan Hüseyin-i Aşura öğle namazın en önemli mesajı, İslam dinini canlı tutmak ve en zor şartlarda tüm yüce ilahi ve insani değerleri ihya etmektir. İran'ın yaslı halkı, Aşura gününde İmam Hüseyin aleyhisselamın şehadeti nedeniyle camiler, kutsal mekanlar, türbeler ve Hüseyiniyelerde yas grupları oluşturarak mersiyeler eşliğinde gözyaşı dökerek göğüslerini vuruyorlar.
Aşura gününde İran'ın kuzeybatısındaki büyük kentlerden Tebriz'de Hüseyin-i Mekteb'in aşıkları büyük bir coşku ile dünyanın en büyük kapalı çarşısında yaz törenleri düzenlediler. İran Perez haberin bildiğine göre Tebriz'in büyük ve geleneksel kapalı çarşısı Muharrem ayında özellikle Tasua ve Aşura günlerinde Hüseyin'in yaşlı grupları İmam Hüseyin'in şehadetinin 3. gününe kadar ağırlamaya devam eder. İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletinin merkez kenti Tebriz'de Aşura gününde her yerin geleneği uyarınca 41 camide mumlar yakılır. Böylece sembolik olarak karanlıkta kalan İmam Hüseyin'in Ehl-i Beyti'nin çadırları aydınlatılır. Doğu Azerbaycan eyaletinin mum yakma geleneği eyaletin Aşura geleneklerinden somut olmayan ulusal miras listesine giren 9. gelenektir.
Muharrem ayında Tasua ve Aşura günlerinde Türkiye'nin birçok kentinde halk sokaklara gelerek yas törenleri düzenledi. Türkiye'de Tasua ve Aşura günlerinde Şiiler ve Aleviler, başta İstanbul, Iğdır, Diyarbakır ve Kars olmak üzere birçok kentte caddelerde İmam Hüseyin aleyhisselam ve sadık yarenler için yas merasimleri düzenlediler. İstanbul Küçükçekmece'de Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin torunu Hazreti İmam Hüseyin aleyhisselamın şehadetinin 1383. yılı nedeniyle Caferilik inancını tanıtma, araştırma ve eğitim derneği Caferiler tarafından Yahya Kemal Beyatlı gösteri merkezinde evrensel aşura matem merasimi düzenlendi. Programa Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Türkiye Caferileri Lideri Selahattin Özgündüz de katıldı. Kars'ta ise binlerce kişinin katılımıyla anma yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe katılan binlerce kişi havadan görüntülendi. Düzenlenen etkinliğe Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz ile binlerce vatandaş katıldı. Iğdır'da düzenlenen tören ise ahd duası ve mersiyeler ile sona erdi.
İslam İnkılabı rehberi eserlerini yayma ve koruma bürosu Arapça Twitter sayfasında Siyonist rejimin son Gazze cinayetlerine tepki gösterdi. Söz konusu tweet mesajında şöyle yazıldı: "Bugünün şimri İsrail başkanıdır, İsrail başbakanıdır. Biz şimri lanetliyoruz. Zira şimri gibi davranışların dünyada kökünü kazımak istiyoruz. Dünyada müminlere zalimlerin hakimiyetiyle mücadele etmek için biz Yezidilerin hakimiyeti Yezid ve Ubeydullah'ı lanetliyoruz. Siyonist rejim işgal ordusu cuma akşamı Gazze şeridinin çeşitli bölgelerine hava ve topçu saldırıları ile aralarında 15'i çocuk, ikisi kadın olmak üzere 44 Filistinli'yi vahşice şehit etti, 360 kişiyi de yaraladı. Filistin İslami Cihat Hareketi dün akşam yaptığı açıklamada ateşkes için Mısır'ın önerisinin kabul edildiğini duyurdu.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Siyonistlerin sadece kaba güç dilinden anladıklarını söyledi. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Siyonist rejimin Gazze şeridine düzenlediği son saldırısının ardından Twitter üzerinden paylaştığı mesajda şöyle yazdı: İran'ın diplomasi kurumu, müttefikleri ve komşularıyla istişare halinde Siyonist rejimin cinayetlerini kınayarak işgalcilerin kötü niyetini önleyecek aktif direnişi her zaman savunacaktır. Dışişleri Bakanı şöyle devam etti. Bir zamanlar cinayetlerini denizden nehire düşüncesiyle kadar yaymaya çalışan Siyonistler bugün tam bir inzivada kendi çevresine duvar örmüş ve işgal topraklarındaki katmanlı krizlerini örtbas etmek için arada bir kadınlar ve çocuklara karşı kör saldırılar yapıyor ve her seferinde yenilenerek eskiden daha da başı eğik kendi çevresine duvar örmeye devam ediyor. Hüseyin Emir Abdullahyan, Siyonist rejimin son Gazze saldırısı ardından Katar, Suriye ve Lübnan Dışişleri Bakanları ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile bu vahşi saldırılar hakkında telefonda görüştü. Dışişleri Bakanı ayrıca İslami Ülkeler Dışişleri Bakanları, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri, Bağlantılar Hareketi Başkanı ve Afrika Birliği Genel Sekreterini arayarak Gazze şeridindeki olaylar ile ilgili endişelerini belirtti.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede Çavuşoğlu ile Haniye'nin İsrail'in abluka altındaki Gazze şeridine yönelik hava saldırıları ile Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskınları ele aldıkları açıklandı. Korsan rejimi İsrail, Cuma günü Gazze'deki saldırı hazırlığında olduğu gerekçesiyle İsrail, İslami Cihad'a ait olduğunu iddia etti. Hedeflere saldırı başlatmıştı. Siyonist İsrail'in saldırısı üzerine Gazze'den işgal topraklarına doğru yüzlerce füze ve roket atılmıştı. İsrail'in Gazze şeridine düzenlediği saldırılar sonucunda aralarında 15 çocuk, 4 kadının da yer aldı. 44 kişi hayatını kaybetmişti. İsrail ile Gazze'deki İslami Cihad hareketi arasında Mısır'ın ara buluculuğu ile varılan ateşkes pazar yerel saatte 23.30'dan itibaren yürürlüğe girmişti.
Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri düşmanın onların şartlarına uymadığı takdirde ateşkesi bozulmuş kabul ederek savaşın yeniden başlayacağını vurguladı. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri Ziyad Nahale, Siyonist rejim ile dün akşam yerel saate göre 22.30'da varılan ateşkes anlaşmasına değinerek Siyonist rejimin ateşkes peşinde olduğunu ve kendilerinin şartlarını kabul etmekle ateşkesin sağlandığını söyledi. Nahale, Filistinlilerin Siyonist rejime karşı örnek direnişine işaretle Filistin halkı ve özellikle Seraya el-Kudüs büyük başarılar kazandılar ve İslami Cihat Hareketi ise her zamankinden daha güçlü olarak yerini geriye kaldı dedi. Ziyad Nahale son savaşa işaretle şöyle devam etti. 58 Siyonist yerleşke aynı zamanda Seraya Kudüs Tugaylarının menzilinde bulunuyordu ve tüm Siyonist yerleşkeleri hedef alabilecek füzelerimiz vardır. İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri Siyonist düşmanın ateşkes peşinde olduğunu vurgulayarak biz Şeyh Besam el-Sadi ve Halil el-Avade'nin serbest bırakılmasını ateşkes için şart koştuk. Bu zaferi Filistin halkının yanında olan tüm halklara takdim ediyoruz dedi. Gazze halkı bu sabah ve direniş isteklerinin Siyonist rejime dayatılması ve ateşkesin sağlanması ardından sokaklara inerek bu zaferi kutladılar.
Yemen halkı Aşura gününde ve Filistin halkına destek amacıyla Sana ve birkaç kentte yürüyüş gösterisi düzenlediler. El Mesire'nin haberine göre Yemen halkı bugün Aşura matem törenlerine katılmanın ardından yayınladıkları bildiride bu ülkede Suudi İttifakı'nın cinayetlerine karşı mücadeleye hazır olduklarını ve Filistin halkının Siyonist rejimin saldırılarına karşılık verme hakkının altını çizdiler. Bildiride ayrıca İslam ümmeti ile dayanışmalarını belirten Yemen halkı bu konuyu dini ve uzlaşmaz sorumlulukları bildiklerine Siyonist rejimin Gazze'ye saldırısını ve bu rejim ile her türlü uzlaşıya dayalı ilişkiyi kınadıklarını belirtti. Yemen halkı ayrıca Siyonist rejimi tehditlerine karşı mücadelede Lübnan halkı ve Hizbullah hareketine destek verdiklerini belirterek saldırgan düşmana karşı tutumlarının kutsal cihadı, şer'i, insani ve ulusal görev birliklerine duyurdular. Yemen halkının aşura bildirisinde sorunlar ne kadar fazla bile olsa biz Siyonist rejimiyle mücadelede hiçbir çalışmadan kaçınmayız ve bir kez daha İmam Hüseyin Aleyhisselam ile ahdimize vurgu yapıyor ve zamanın gezidi Amerika ve Siyonist rejimiyle mücadeleye kesin zafere kadar mücadeleyi sürdürürüz denildi.
Almanya'nın Tahran Büyükelçiliği Maslahat Güzarı, Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığın ardından Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. İran'daki Almanya'nın Büyükelçiliği Maslahat Güzarı, Hamburg kentinde bir grup tarafından Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığın ardından Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Dışişleri Bakanlığı Batı Avrupa 1. Dairesi Başkanı bu görüşmede Tasua gününde Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı kınadı. Batı Avrupa 1. Dairesi Başkanı ayrıca İran İslam Cumhuriyeti'nin bu konuda Alman hükümetini sorumlu tuttuğunu belirterek Berlin hükümetinden Kur'an-ı Kerim'e hakaret eylemine bulunanlara karşı kararlı bir şekilde girişimde bulunmasını istedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani Çafi de daha önce benzer kışkırtıcı ve cüretkar eylemlerin sonuçları ve tehlikeli akıbetleri hakkında uyarıda bulunarak, İslami kutsallara benzer saygısızlıkların, tekfirci ve IŞİD gibi grupların şiddet ve aşırılığının bir başka boyutu olduğunu, onlara karşı güçlü ve önleyici eylemlerde bulunmanın, insan haklarını, özgürlüğü ve demokrasiyi savunduklarını iddia edenlerin sorumluluğu olduğunu belirtti.
2022 Deniz Kupası'na katılan İran İslam Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri takım sorumlusu bu uluslararası rekabetlerin bölge ülkeleri arasında barış ve dostluk mesajcısı olduğunu belirtti. Ordu Kuvvetleri Halkla İlişkiler Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre Amiral Emil Erşed'i söz konusu yarışların Azerbaycan Cumhuriyeti ev sahipliğinde ve Hazar Denizi kıyı ülkelerinin katılımı ile düzenlendiğini işaretle İran stratejik takımının dün Azerbaycan Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri'nin resmi karşılaması ile Bakü'ye girdiğini belirtti. Amiral Erşed'i İran'ın Deniz Kuvvetleri Deniz Kupası yarışlarına aktif şekilde katıldığına işaretle İran takımının 78 sporcu ve Peykan ve Cevşen adlı iki füze atar gemiyle yarışlara katıldığını belirtti. İran İslam Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri takım sorumlusu ayrıca yarışmadan yaklaşık bir ay boyunca yüzerlik bölümü, yüzeyik atışı, havadan atış ve hazar kontrolü dahil olmak üzere 6 özel bölümde gerçekleştirildiğini belirtti.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 54 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 3379 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece COVID-19 hastalığından toplam can kaybı 142.515'e, vaka sayısı ise 7.443.801'e çıktı. Hastalardan 1493'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada bugüne kadar iyileşen hasta sayısı da 7.112.890'a ulaştığı bilgisi paylaşıldı.
Türkiye'nin Irak'ın kuzeyine yönelik illegal saldırılarında 2 PKK'lının etkisiz hale getirildi, belirtildi. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin Türk Silahlı Kuvvetleri'nce etkisiz hale getirildi, bildirildi. Iraklıların Türkiye'nin askeri saldırılara yönelik protesto ve şikayetleri birkaç gün önce Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Ankara'nın kınanmasına yol açtı.
Soçi zirvesi dönüşünde uçakta önemli açıklamalarda bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Putin ile ruble üzerinde mutabık kaldık. O da tabii mali noktada ayrı bir güç kaynağı olarak Rusya'ya ve Türkiye'ye inşallah kazandıracak dedi. Diğer yandan Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rusya ve Türkiye Cumhurbaşkanları arasında görüşmelerin ardından gazetecilere verdiği demeçte, Türkiye gaz ihracatını incelediler ve paranın bir kısmının verilmesi konusunda anlaştılar. Belli bir meblağ dolar değil, sadece ruble olarak ödenecek dedi.
Ve Türkiye kaynakları Ukrayna'dan Türkiye, Çin ve İtalya'ya tahıl ve yağlı tohumlar da dahil olmak üzere 4 gemi daha ihraç edildi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Afganistan'daki Şiilerin güvenliğinin temin edilmesine yapılan vurguyla ilgili. Birleşmiş Milletler temsilciliği ve Afganistan'ın siyasi şahsiyetleri, Afganistan'daki Şiilere yönelik terör saldırılarını önlemeye vurgu yaptılar. Afganistan'daki Birleşmiş Milletler misyonu UNAMA, Kabil'in batısındaki Hüseyin'i yas tutanlara karşı son zamanlarda meydana gelen patlamalara tepki olarak bu saldırılarla ilgili şeffaf bir soruşturma yapılması ve benzer saldırıların tekrarlanmasını önleme çağrısında bulundu. Birleşmiş Milletler'in Afganistan'daki insan hakları işleri özel raportörü Richard Bennett, Kabil kentinin batısında bulunan Yanan Köprü bölgesinde meydana gelen patlamaya tepki olarak şunları söyledi. Kabil şehrinin batısındaki kalabalık Hazare pazarında sivillere yönelik bir başka korkunç saldırı, IŞİD terör örgütünün cinayetleri ve bu cinayeti işleyenlerin devamı niteliğindedir ve bu vahşi cinayetleri işleyenlerin yargılanmaları gerekir. Bu arada Afganistan'ın dışında yaşayan bazı siyasi çehreleri Kabil'in batısında son iki günde meydana gelen patlamalara ilişkin bir kınama bildirisi yayınladılar. Birleşmiş Milletler Afganistan temsilciliğinin bu ülkede yaşayan Şii Müslümanlara yönelik terör saldırılarını önleme ve güvenliklerini sağlama ihtiyacına vurgu yapması, Taliban hükümetinin bu ülkedeki Şii mezhebine bağlı Müslümanların hayatlarını diğer etnik gruplara kıyasla koruma konusundaki umursamazlığı ve kayıtsızlığının ciddi bir göstergesidir. Afganistan'da Şii Müslümanlar topluluğu farklı zamanlarda sürekli terör saldırılarına hedefi olsa da Muharrem ve Sefer aylarında dünyanın diğer Şiiler gibi İmam Hüseyin Aleyhisselam için bir yas töreni düzenlediğinde her zamankinden daha fazla terörist ve Vahhabi grupların tehditlerine maruz kalıyorlar.
Bu koşullar altında Taliban hükümeti Afganistan'da Ağustos 2021'de yeniden siyasi güce kavuştuğunda bu grubun Afganistan'daki tüm etnik gruplar ve özellikle de dini azınlıklar için güvenliği sağlama sözü vermesine rağmen güvenliği sağlama ve Şii karşıtı terör saldırılarını da önleme zaruriyetini her zaman görmezden geliyor. Son bir yılda Afganistan'daki Şii mezhepli Müslümanlar terörist grupların saldırılarına defalarca maruz kaldıklarında Taliban yönetimi güvenlik açısından da performansının en zayıf konumundaydı. Taliban'ın iktidara gelmesiyle birlikte IŞİD terör örgütünün Afganistan'daki faaliyetlerinin azalacağı öngörülse de IŞİD'in bu ülkedeki ölümcül ve insanlık dışı kanlı saldırıları azalmazken üstelik alanı ve kapsamı daha da genişletilmiştir. Afganistan'daki terör saldırıları ile ilgili dikkat çekici olan konu, IŞİD terör örgütünün saldırılarında ve güvenlik tehdidi oluşturmadaki ana hedefinin bu ülkede yaşanan Şii topluluğu, ülkede yaşayan Şii topluluğu olmasıdır. Öyle ki son bir yılda cuma günlerinde ve cemaat namazlarında çeşitli il ve şehirlerde onlara saldırarak kentlere ve camilere kana bulamıştır. Taliban hükümeti Afganistan'daki Muharrem törenleri için yas tutanların güvenliğini sağlamak için özel önlemler alacağını söz vermiş olsa da bu ülkede Şii Müslümanların İmam Hüseyin Aleyhisselam ve Kerbela şehitleri için düzenledikleri yas töreni sırasında son zamanlarda meydana gelen terörist saldırılar Taliban hükümetinin Şiileri koruması gerektiği beklendiği gibi sorumluluk hissetmedi ve bu azınlığın yine de teröristlerin güdümlü saldırılarına maruz kaldığını gösteriyor. Görünen o ki Taliban grubu hükümet yönetiminde etnikçiliği vurguladı ve yönetim alanında belirli bir düşünceye dayandığı sürece azınlıkların güvenlikleri de dahil olmak üzere haklarını sağlama taahhüdü pek geçerli olmayacak gibi görünüyor.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Kolombiya'da ilk solcu başkanın göreve başlaması konusunda. Gustavo Petro, Kolombiya'nın ilk solcu cumhurbaşkanı olarak yemin etti ve ülkeyi eşitsizliğe ve iklim değişikliğine karşı birleştirme ve Kolombiya'da barışı sağlama sözü verdi. Petro yemin töreninde Kolombiya anayasasını ve yasalarını dürüstçe uygulayacağını vurgulayarak hükümetin amacının Kolombiya'da barış ve huzuru tesis etmek olduğunu ifade ederek bugünden itibaren adalet için savaşacak bir hükümetin çalışmaya başlayacağı sözünü de verdi. Gustavo Petro geçen Haziran ayında Cumhurbaşkanlığı seçimlerini yolsuzlukla mücadele liderleri birliği adayı Rodolfo Hernandez'i geride bırakarak kazanmayı başaran M19 gerilla grubunun eski bir üyesidir. Petro, Kolombiya'nın özellikle ekonomik ve güvenlik açısından birçok sorunla karşı karşı olduğu bir dönemde Cumhurbaşkanlık görevini başlıyor. Koronavirüsü salgını sonrasında Kolombiya ekonomisi yüksek enflasyon, artan yoksulluk ve işsizlik gibi birçok sorunla mücadele ediyor. Yayınlanan raporlara göre Kolombiya'nın 50 milyonluk nüfusunun yaklaşık %40'ı yoksulluk içinde yaşıyor ve üstelik bunların %11.7'si de işsiz. Kolombiya'nın yeni cumhurbaşkanı ülkenin ekonomik sistemini değiştirerek farklı sosyal programlar uygulamaya söz verdi. Vergi sistemi reformu, emeklilik ve toprak reformları Petro'nun bu alandaki planları arasında yer alıyor. Ayrıca yoksullukla mücadele programlarının bütçesini arttırarak ve kırsal alanlarda yatırımları arttırarak Kolombiya'daki sosyal ve ekonomik eşitsizliklerle mücadele sürecinin başlayacağına vurgu yaptı.
Gustavo Petro aynı zamanda yeşil hidrojen gibi temiz ve yenilenebilir enerjilerin ciddi bir savunucusu ve Kolombiya'nın bu alanda bölgeye liderlik etme yeteneğine sahip olduğuna inanıyor. Ormanların yok oluşu sürecini yavaşlatarak ve ülkenin fosil yakıtlara olan bağımlılığını azaltmak için adımlar atarak Kolombiya'yı yaşam için küresel bir üs haline getirme sözü verdi. Bu bağlamda bir çevre ve kadın hakları aktivisti olan Francia Marquez'in başkan yardımcısı olarak seçilmesi de bu alanda ilk adım sayılıyor. Kolombiya'da güvenliğin sağlanması bağlamında Petro bu şu anda uyuşturucu yolları, altın madenleri ve FARC tarafından terk edilen diğer kaynaklar üzerinde de savaşın geri kalan isyancı gruplarla barış görüşmelerine başlamak istediğini açıkladı. Indpaz Barış Anlaşmaları Enstitüsü'ne göre dünyanın en büyük kokain üreticisi olan Kolombiya'da yaklaşık 10 bin üyesi olan 90 silahlı grup faaliyet gösteriyor. Petrol silahlı grupların bir tür av karşılığında teslim olmasına izin verilmesi önerildi. Kolombiya'nın yeni cumhurbaşkanı Venezuela'daki Nicolas Maduro hükümetiyle 2019'dan beri askıya alınan diplomatik ticari ilişkileri yeniden etkinleştireceğini açıkladı. Kolombiya'nın yeni başkanı Washington ile eşit düzeyde işbirliği yapmaya istekli. Uzun süredir muhafazakarlar tarafından yönetilen Kolombiya'da solcu Gustavo Petro'nun görevi başlaması bu ülke halkının onları yoksulluktan ve adaletsizlikten kurtaracağını umduğu yeni bir döneme girdi. Aslında Petro'nun seçilmesi yolsuzluğu ve eşitsizliğin yükselişi artan ekonomik ve sosyal memnuniyetsizliğin de sonucudur. Sarak Çatışma Analizi Merkezi'nde de bir analist olan George Restrepo, Petro son yıllarda hiçbir hükümetin sağlayamadığı destekle çalışmalarına başlıyor dedi. Kolombiya'da solcu bir cumhurbaşkanının göreve başlaması, Latin Amerika ülkeleri arasında bölgesel entegrasyon araçlarının güçlendirilmesine yönelik umutları da artırdı. Aslında Petro'nun göreve başlaması etkileri Kolombiya sınırlarını aşacak olan siyasi, sosyal ve ekonomik alanda büyük bir değişim sayılıyor. Görünüşe göre bu süreçle birlikte bu bölge ülkeleri arasındaki birlik artarken adalet ideali de güçlenecektir.
Radyosundan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, Muharrem ayı ve Aşura kıyamının yıl dönümü dolayısıyla sizler için hazırladığımız röportajımızın bir diğer bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde din alimi Sayın Yakup Bayrakçı ile konuşacağız. Sayın Bayrakçı, öncelikle hoş geldiniz diyor. Bu acı olaydan dolayı sizlere taziyelerimizi sunuyor ve ilk soru olarak şunu sormak istiyorum. Muharrem ayındayız, İslam tarihinde yaşandığı acı olay olan Aşura günündeyiz. Bu günler İslam dünyasında çeşitli merasimler ve etkinliklerle anılır bildiğiniz gibi ve Hz. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kıyamının felsefesi anlatılır. Bu İslam dünyasına özgü bir durum da Avrupa'da yaşayan Müslümanlar Muharrem ayını nasıl idrak ediyor acaba? Buradan başlayalım sohbetimizi.
Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Bu vesileyle bütün çalışanlarınızın ve dinleyenlerin Muharrem ayını taziyetlerimi arz ediyorum ve İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın şehadet mektebinden herkesin yararlanmasını temenni ediyorum. Bu bir şehadet ve velayet mektebinin Diyar-ı Kerbela'da açıldığı günler ve onu anma günleridir. Muharrem ayı Müslümanlara mahsus olan bir ay veyahut da anma olmamalı. Bence İmam-ı Hüseyin Aleyhisselam iyice anlatılırsa, yani bir yerde Birleşmiş Milletler'in giriş kapısına ve duvarlarına onun vermiş olduğu özgürlük ve bağımsızlık mesajı ve mücadelesi anlatılmalı ve yazılmalıdır. Elbette ki şimdiye kadar ola gelmiş, alışılmış ve herkesin kültürüne yerleşmiş, yani dini ve akidevi boyutu, mektep boyutu bir kenara bırakılmış, genelde alışılagelmiş bir töreler, adetler ve kültürler şeklinde anılmıştır. Ağıtlar yakılmış, mersiyeler okunmuş. Benim arz edeceğim husus, ister İslam aleminde olsun, ister Hristiyan alemiyle, Yahudi alemiyle, müşrik bir toplumla iç içe yaşayan Müslümanlarda olsun, bu mektebi insanlık mektebi olarak, velayet mektebi olarak ve muhabbet ve aşk mektebi, özgürlük ve bağımsızlık savaşı olarak lanse edip derken, gerçeği, işin gerçeği de budur. İmam Hüseyin Aleyhisselam Aşura meydanında seslenirken, eğer sizin dininiz ve vicdanınız yoksa en azından kendi aranızda özgür ve hür iradeye sahip kişiler olun, bir kişiliğiniz olsun. Ve mesajlarında şunu beyan ediyor: ben ölümü saadetten başka bir şey görmüyorum. Zalimlerle birlikte yaşamayı ise zillet ve alçaklık görüyorum. Bu bütün insanlık için bir mesajdır. Avrupa'da biz bölgenin dillerine tercüme edilmiş mesajlar ve kitap ve tebliğlerle ve televizyon ve medya aracılığıyla bunu bütün insanlara duyurmaya, yani bunu sadece Şia olarak kendi aramızda veyahut da Müslümanlar olarak kendi aramızda değil, Allah'a çok şükür ses çok güzel duyurulmuştur. Allah'a yine bin bir şükür ediyorum ki geç de kalmış olsak, aradan bunca asırlar da geçmesine rağmen, ister Türkiye Cumhuriyeti'nde memleketin başında idareciler olsun, ister diğer Arap ülkelerinde olsun, son zamanlarda Ehl-i Beyt dostlarının samimi hareketleriyle İsrail'e, Amerika'ya ve zamanın Yezidleri ve zalimlerine karşı vermiş oldukları birlik ve beraberlik mesajları ve mücadeleleriyle insanların fikirlerinde bir kurcalamalar ve bir yönlendirmeler başarmışlardır ki artık Ehl-i Beyt mektebinin mesajı sadece kendi çemberi ve kendi dar görüşü arasında anılmaktansa her tarafa faaliyetlerimizle, İmam-ı Cafer-i Sadık Aleyhisselam'ın buyurduğu gibi, sözlerinizle değil, hareketleriniz ve davranışlarınız ve ahlakınızla bize örnek olun. Şimdi çok şükür ki Ehl-i Beyt mesajı, İmam Hüseyin'in Kerbela kıyamı sadece ağıtlar ve dillerden kulaklara dökülen mesajlarla değil, artık hareketlerle kendisini göstermiş ve dünyaya bunu ispatlamıştır. Bu yönde de gerçekten bizi sevindiren müjdeli haberler duyulmaktadır. Ve benim arz ettiğim, her zaman bunu söylüyorum, İmam Hüseyin aleyhisselam sadece Şia'nın değil, sadece Müslümanların değil, bütün insanlığa mal olacak ve bütün insanlığa yol gösterecek bir nur ve bir kurtuluş gemisi olarak bildirilmeli, bilinmeli ve böylece tebliğler, mesajlar bu yönde yoğunlanmalıdır.
Şimdi acaba bu etkinliklerde ve merasimlere katılan Müslümanlar genellikle Avrupalı mı, yoksa başka ülkelerden katılan Müslümanlar da mı var acaba?
Burada genelde bizim mescitlerimiz Türkiye'den gelen Şialarımızdır ve Türk Şialar, ayrıyeten Pakistanlılar Aşura ve Muharrem ayına çok önem göstermektedirler. Iraklılar onları takip etmektedir. Yani başta Türk Şialar zaten İmam-ı Hüseyin'in sancaklarını yaptılar tabiri caizse. İmam-ı Hüseyin alemini ve bayrağını burada ilk taşıyan Türkiye'li Şialar olmuşlar ve Allah kendilerini, alimlerini, cami yönetimlerini, dernek yöneticilerini ve bu uğurda faaliyet gösteren bütün bacı ve kardeşlerimizi muvaffak etsin ve İmam-ı Hüseyin'in defterinde mücadeleci ve şehit olan mertebesine ulaştırsın inşallah. Bunlardan sonra Iraklılar, Pakistanlılar, Afganistanlılar, sırasıyla böyle Avrupa'da bu alemi hiçbir zaman indirmediler ve yükselttiler. Her gün geçtikçe de yüceltmektedirler. Avrupalıların bu noktaya dikkat etmeleri bizi çok sevindirmektedir. Avrupalı zaten bir internet konuşmamda arz etmiştim. Şimdi biz Hollanda'da senede bir Aşura yürüyüşü tertipleniyor. Pakistanlı Şia kardeşlerimiz bunu tertiplemiş ve Türkiye'li Şialar, Iraklı Şialar da katılmaktadırlar. Hristiyan aleminin bir çarmıha çekme ve haç olayı vardır. Hazreti İsa'nın o mertebeye ulaşmasını çeşitli etkinliklerle dünyanın her tarafına ve İslam alemine de kabullendirmişlerdir. Ama İmam Hüseyin aleyhisselam ki şehitlerin serveridir, peygamberler onun şehadetiyle övülmüşlerdir. Bütün peygamberler birbirine onun taziyesini, musibetini aktarmışlardır. Biz bugün eğer birileri Hüseyin kimdir diyorsa kendimizde o suçu aramalıyız. Onu biz ulaştıramamışız, biz anlatamamışız.
Sayın Bayrakçı, bugünkü yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim efendim.
Ben teşekkür ediyorum. Allah bu günlerde sadece matem veya susanlardan değil, ibret alanlardan ve bu uğurda mücadele verenlerden, hak ve özgürlük mücadelesinde İmam-ı Hüseyin'i izleyenlerden eylesin inşallah.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde din alimi Sayın Yakup Bayrakçı'nın görüşlerini, İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kıyamının felsefesi ve Avrupa'da Muharrem etkinlikleri konusuyla ilgili dinlenmiş olduğunuz sohbetimize son vermeden, hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kanlı Şafak.
Değerli dinleyicilerimiz, Kerbela faciasıyla ilgili hazırladığımız özel programımızın 4. ve son bölümünü kaldığımız yerden devam ediyoruz. Suveyd İbni Ömer İbni Ebi Muta savaş yollarına çıktı. Fakat attan düştüğünde Beni Umeyye ordusu onun öldüğünü sandılar. İmam Hüseyin şehit edildiğinde halk çığlık atıp Hüseyin öldürüldü diye haykırdılar. Muta bunu duyunca belindeki hançeri çekip tekrar savaşmaya başladı ve şehit düştü. Muta İmam Hüseyin'den sonra Kerbela'da şehit düşen son sahabeydi. Ebu Abdullah Hüseyin Aleyhisselam'ın bütün sahabeleri şehit düştü. Sadece Ehl-i Beyt kadınları ve hane halkı kaldı. Resulullah'ın Ehl-i Beyti Tevhid peygamberinin vahyedilen İslam dinini yaşatmak için ölümü göğüslediler. Ehl-i Beyt evlatları, dost ve yoldaşları toplanıp vedalaşıyorlar. Ehl-i Beyt evlatlarından savaş meydanına çıkan ilk kimse Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e benzeyen İmam Hüseyin'in oğlu Ali Ekber'dir. O savaşa çıktığında Ehl-i Beyt kadınları Ali Ekber'in etrafında toplanıp diyorlar ki, "Ey Hüseyin'in oğlu, senden uzak düşmeye takatımız yoktur. Ayrılık acısına dayanamayız." Ali Ekber babası imamdan izin alıp savaş yollarına çıkıyor ve hamasetli şiirler okuyarak şöyle haykırıyor. İşte ben Ali bin Hüseyin'in oğlu Ali'yim. Biz Ehl-i Beyt Resulullah'ın evlatlarıyız. Sizleri kılıç darbeleriyle vuracağım ve babamı destekleyeceğim. Bu Haşimi ve Alevi yiğitliğin darbesi olacaktır. Allah'a ant olsun o haramzade bizlere hakim olamaz. İmam bu sırada mübarek sakalından tutunup semaya yüz tutup akan gözyaşlarıyla diyor ki, Allah'ım sen şahit ol ki peygamberin Muhammed'e benzeyen biri bu kavme doğru akın ediyor. Bizler peygamberini özlediğimizde onun yüzüne bakınıp hasret giderirdik. Allah'ım yeryüzü nimetlerini onlardan esirge. Çünkü onlar bizi kendilerine çağırdılar, bize yardımcı olmak için ahitleştiler. Fakat ahde vefasızlık yapıp bize karşı kılıç çektiler. İmam Hüseyin Aleyhisselam daha sonra haykırdı. Ey Sa'd oğlu, Allah senin ailenin kökünü kazısın. Çünkü benimle Resulullah'ın arasındaki bağı göz ardı ettin. Doğrusu Adem, Nuh, İbrahim ve Ali Umran'ı seçip halka gönderdi ve onları üstün kıldı. Bizler de o seçilmiş insanların soyundanız. Ali Ekber küfr ordusuyla çatışıp Yezid askerlerinden çok sayıda kişiyi helak etti ve yorgun düşüp susadı. Babasına geri dönüp susadığını söyledi. İmam da buyurdu ki, tez elden deden Muhammed'le buluşacaksın ve onun eliyle asla susamayacak biçimde suyla doyurulacaksın. Ali Ekber tekrar cihat meydanına geri döndü. Çatışma sırasında boğazına bir ok saplandı. Merrat İbni Mungaz Abdi mızrakıyla Ali Ekber'in sırtından vurdu. Onun kafasını yardı. Ömer Saad'ın vahşi askerleri ise onun pak vücudunu kılıç darbeleriyle parçaladılar. İmam Hüseyin Aleyhisselam oğlunun yanı başına koşup onun kafasını dizlerinin üzerine koydu ve haykırdı. Allah seni öldüren kavmi kahretsin, helak etsin. Bu küstah adamlar peygamberin Ehl-i Beyt haremine saldırıp Evliyaullah'ı öldürüyorlar. Ey evladım, senin şehadetinden sonra artık dünya hayatının değeri kalmadı. İmam daha sonra avucunu oğlunun akan pak kanıyla doldurup serpiyor. Ali Ekber'in pak cenazesi çadırlar bölgesine taşınıyor. Ehl-i Beyt Resulullah'ın hanımları Ali Ekber'in pak cenazesi etrafında toplanıp çığlık atarak matem tutup ağlaşıyorlar. Beni Haşim oğullarının yiğit kadınları Kerbela'nın arslan kadını Hazreti Zeynep'in öncülüğünde şehidimizin yanı başına geliyorlar. Hazreti Zeynep yeğeni ve kardeşinin ciğer paresi Ali Ekber'in pak ve kanlı tenini kucağına alıp öpüyor. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın amcaoğlu Abdullah bin Müslim bin Akil izin alıp cihat meydanına koşuyor. Abdullah da hamasetli şiirler okuyup şöyle haykırıyor. Bugün babam Müslim ve peygamberin dini uğruna öldürülen insanlarla buluşmaya gidiyorum. Müslim 3 kez savaş yerlerine girip çıktı ve her 3 defasında fırtına misali hareket etti. Yezid ordusundan çok sayıda askeri helak etti. Yezid askerlerinden Yezid İbni Rugab Cehmi attığı okla Abdullah'ı alnından vuruyor. Abdullah ise oku alnından çıkarıp haykırıyor. Allah'ım, hıyanette bulunan ve bizleri öldüren bu zalim kavmi kahret, helak et. Tam bu sırada Abdullah bin Müslim'e saldıran başka bir asker onu mızrağıyla göğsünden vurup şehit ediyor. İmam Ali bin Ebu Talib'in hanedanı Abdullah'ın şehit edildiğini görünce topluca harekete geçip hunhar düşmana karşı çatışmaya giriyorlar. İmam Hüseyin onlara hitaben haykırıyor. Ey amca oğullarım, ölüm için direnin ve sabredin. Allah'a ant olsun, bundan sonra hayat kolay olmayacaktır. Bu cihat hareketinin ardından Avun bin Abdullah İbni Cafer Tayyar şehit düşüyor. Onun ardından annesi Zeynep, kardeşi Muhammed ve Abdurrahman İbni Akil ve Cafer İbni Akil ve Muhammed İbni Müslim şehit düştü. Hasan Müsenna ağır yaralanıp sağ eli koptu fakat şehit düşmedi. Sonra Muhammed İbni Ebu Bekr İbni Emir el-Mu'minin cihat alanına koştu ve Bekr Nehai'nin oğlu tarafından şehit edildi. Sonra Abdullah İbni Akil Yezid ordusuna karşı savaşa başladı. Onlardan birçoğunu helak etti. Ağır yaralanarak yere düştü. Osman İbni Halid Temimi ise onu şehit etti. Ardından Remle adlı Ummu Valid'den doğma Abdullah Ekber Ebu Bekir İbni Hasan İbni Ali Ömer Saad'ın zalim ordusuna saldırdı ve Kufelilerden birçoğunu öldürdü ve ardından şehit düştü. Daha sonra yaşı küçük bir genç olan Kasım İbni Hasan amcası İmam Hüseyin'den izin alıp savaş meydanına koşmak istedi. İmam onunla kucaklaşıyor, kardeşi İmam Hasan Aleyhisselam'ın anısına gözyaşlarını akıtıyor ve Kasım'ın cihat etmesine izin veriyor. Kasım küfr ordusuna saldırıp çok sayıda Yezid askerini helak ediyor. Nihayet Ömer bin Sa'd bin Tufeyl Ezudi kılıcıyla Kasım bin Hasan'ın kafasını yarıyor. Kasım ise amcam Hüseyin yardımıma koş diye haykırıyor. İmam Hüseyin Aleyhisselam da yeğeninin imdadına koşup katilini helak ediyor. İbni Sa'd'ın ordusu ise Ömer'i kurtarmak için saldırıya geçiyor. Fakat imamın kılıcıyla karşılaşıp hezimete uğruyor. İmam Kasım'ın kafasını dizlerinin üzerine alıp buyuruyor ki ''Vay olsun seni öldürenlere, senin deden Resulullah asla onları affetmeyecek.'' İmam Hüseyin Aleyhisselam yeğeninin cenazesini çadırlara geri getirip oğlu Ali Ekber'in cenazesinin yanına bırakıyor. Ebul Fazl Abbas şehitleri görünce kardeşlerine hitaben diyor ki ''Ey annemin oğulları, toplanın ve kafirlerin yığınağına saldırıp Allah'ın rızasını kazanın.'' Bunun üzerine Ebul Fazl'ın kardeşleri Abdullah, Osman ve Cafer birlikte imamdan izin alarak Ömer Saad ordusuna saldırıyorlar ve çatışmalar sonucu şehit düşüyorlar. İmam Hüseyin'in sevgili ve yiğit kardeşi Abbas kendisinden başka imamın bir yari ve koruyucusu kalmadığını görünce savaş alanına çıkma izni alıyor. İmam Hüseyin ise diyor ki sen benim sancaktarımsın. Abbas ise diyor ki Allah'a ant olsun ki ben şehitlerin kanının intikamını bu münafık kavimden almak istiyorum. İmam Hüseyin buyuruyor, ey kardeş, susuz kalan çocuklar ve ehli beyte su temin edip getirmeye çalış. Ebul Fazl bin Abbas ise zalim kavme hitaben diyor ki, Allah'ın hışım ve öfkesinden korkun. Peygamberin ehli beyt evlatları ve hane halkına su verin. Fakat Abbas'ın bu sözleri vicdanları köreltmiş, Yezid ordusunu etkileyemiyor. Abbas ise tekrar İmam Hüseyin'e geri gelir. Ehl-i Beyt çocukları ise susadıklarını, su istediklerini duyunca ata biner ve bir su tulumunu omuzlayıp Fırat'a doğru harekete geçer. Fakat 4000 zebani askerle karşılaşır ve onların mızraklarına hedef olur. İmamın yiğit sancaktarı düşmanın bol sayısından korktuya kapılmaz ve çatışmaya girip Fırat suyuna ulaşır, avucunu suyla doldurur ve dudaklarına yaklaştırır. Fakat İmam Hüseyin Aleyhisselam'la çocukların susuz kaldıklarını düşünerek su içmez ve kendi kendine söylenir. Ey nefis, kendine gel. Hüseyin'den sonra yaşamam veya ölmem birbirinden farksızdır. Hüseyin şehadete doğru giderken sen dupduru su içip kendini doyurmak mı istiyorsun? Bunun ardından su tulumunu doldurup çadırlara doğru hareket eder. Yezid ordusu onun yolunu keser. Ebu'l-Faz ise kılıcıyla onların çoğunu öldürür ve ilerlemeye başlayarak haykırır. Ben ölümden korkmuyorum. Eğer ölüm bana doğru geliyorsa gelsin. Ben Peygamber Ehl-i Beyti'nin sakkasıyım. Savaş ve çatışma sırasında ölümden korkmam. Tam bu sırada Zeyd bin Rugat gizlendiği yerden ortaya çıkıp Hekim İbni Tufeyl'in yardımıyla Hazreti Ebu'l-Faz'ın sağ kolunu kılıç darbesiyle koparır. İmamın yiğit kardeşi sol eliyle kılıcı kavrayıp düşmanın saldırısını def edip diyor ki siz benim sağ kolumu kopardınız fakat Allah'a ant olsun ben daima dinimi ve emin peygamberin evladı Hüseyin'in yardımcısı olacağım. Hekim bin Tufeyl ona saldırıp kılıç darbesiyle Abbas'ın sol kolunu da koparıyor. Hazreti Ebu'l-Faz Abbas ise hak sancağını bağrına basıyor. Küfr ordusu onu ablukaya alıyor ve ok yağmuruna tutuyorlar. Oklardan biri su tulumuna isabet ediyor ve bir ok da Hazreti Abbas'ın göğsüne saplanıyor. Bir ok da Abbas'ın güzelim gözlerine dalıyor. Yezid askerlerinden biri de demir topuz ile onun kafasına indiriyor. Abbas o anda haykırıyor. Selam olsun sana ey Eba Abdullah Hüseyin. İmam Hüseyin kana bulanmış kardeşi Abbas'ın yanı başına varıyor. Kameri Beni Haşim, Hazreti Abbas, iman ve izzet-i nefs, şeref ve cömertlik abidesi şancakları Abbas'ı o acınacak halde görünce eyvah benim kırıldı diyerek kılıcını çekip domuz ve çakal huylu Yezid askerlerine saldırıyor. Onlarsa imamın bu hamleleri karşısında tutunamayıp kaçıyorlar. İmam da haykırıyor. Nereye kaçıyorsunuz ey hain ve nametler? Sizler benim kolumu kırdınız. İmam Hüseyin Aleyhisselam Abbas'ın başını dizleri üzerine koyuyor. Abbas ise Allah'ın rahmetine kavuşuyor. İmam Hüseyin Aleyhisselam çadırlara geri dönüyor. Kardeşinin matemi onun belini büktü. İmamın gözyaşları sel oluyor. Kızı Sakine amcası Abbas'ı babasına soruyor. İmam ise kızına olayı anlatıyor. Zeynep ise şehadet olayını duyunca çığlık atıp eyvah kardeşim Ebu'l-Faz diye haykırıyor ve ağıt yakıyor. İmam Hüseyin her tarafa baktığında iman ve fedakarlık abidesi ashab ve yarenlerinin kana bulanıp şehit düştüklerini görüyor. Harem ve Ehl-i Beyt hanımlarıyla çocuklar inleyip ağlıyor ve ağıt yakıyorlar. İmam sonra düşman ordusuna hitaben haykırıyor. Acaba Ehl-i Beyt'i Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yardım eden biri aranızda bulunur mu? Ehl-i Beyt hanımları bu çağrıyı dinlediklerinde daha bir inleyip ağlaşmaya başladılar. İmam Seccad ise hasta olduğu ve baston ile yürüdüğü halde kılıç kuşandı ve savaş alanına çıkmaya hazırlandı. Fakat İmam Hüseyin Ümmü Gülsüm onu durdurmasını isteyerek yeryüzüne Resulullah'ın Ehl-i Beyt imamlarından boş kalması gerektiğini belirttiler. İmam Hüseyin harem ve Ehl-i Beyt kadınlarına buyurdu ki sükunetinizi koruyun. Ben hepinizle vedalaşmak istiyorum. İmam Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kılıcı ve kalkanını kuşandı. Süt emen bebeğinin getirilmesini istedi ve onunla vedalaşacağını söyledi. Kardeşi Zeynep Abdullah'ı imamın kucağına verdi. İmam bebeği kolları arasında tutup öptü. Sonra Yezid askerlerinin karşısında durup susamış bebeğe su vermelerini istedi. Fakat caniler bebeği hedef alıp attığı ok bebeğin boğazına saplandı. İmam Hüseyin Aleyhisselam avucunu bebeğin akan pak kanıyla doldurup onu serpip buyurdu. Allah'a şükürler olsun ki acı ve çileleri kolaylaştır. Allah'ım bu musibeti ruhun bedenden ayrılışından daha kolay kılma. Ya Rabbi, zaferden daha güzel şeyleri bize nasip ettin. Zalimlerden de intikamımızı alacağını biliyorum. Bu kavimden çektiklerimiz çileleri ahiretimizin birikimi ve nimetine dönüşüyor. Allah'ım şahit ol ki bu kavim Resulullah'a en fazla benzeyen bir insanı katletti. İmam Hüseyin bu anda, ey Hüseyin, bebeği çadırlara geri götür. Onun cennetteki güzel bakıcısı vardır diye bir nida duyuyor. İmam Ali Asker'in pak naaşını kardeşi Zeynep'in çadırına götürüyor. Çünkü sevgili eşi ve anasının bebeğinin bu durumuna dayanamayacağını biliyor. Hazreti Zeynep yeğeni Ali Asker'in boyuna saplanan oku ve akan kanı görünce buyuruyor ki, ey kardeşim, onun üzerini ört ki şehit çocuğun acısına dayanamıyorum. İmam bebeği Ali Asker'e bir mezar kazıyor ve onu boynundaki okla birlikte toprağa veriyor. Çünkü bir saat sonra zalim kavmin kendisi ve pak ashabı ve yarenlerinin naaşlarını atların ayakları altında çiğneyeceklerinden haberdardır. İmam Hüseyin Aleyhisselam cihat meydanına koşup fırtına misali hain ve zalim Kufeli ve Yezid ordusunu kasıp kavuruyor. Resulullah Hazreti Muhammed, İmam Ali, Fatime, Hasan, Hamza, Cafer, Tayyar kanıyla Hazreti İsa Mesih, Hazreti Musa, Hazreti İsmail ve Hazreti İbrahim'in kanı, damarlarına dolaşan izzet, şeref ve hürriyetçilik abidesi İmam Hüseyin Aleyhisselam bir bakınıyor ve Allah'ın İbrahim'e hediye ettiği zibh-i azim, büyük kurbanlığın ne kadar güzel tefsir edildiğini görüyor. Evet, Allah yolunda kanının dökülmesi konusunda İbrahim'in tahammül edemediği zıbh-i azim şimdi Resulullah Ehl-i Beyt tarafından ihlasla Allah katına sunuluyor. Bu nedenle Hüseyin Aleyhisselam Allah'ın kanı lakabıyla anılıyor. Sarallah olarak İmam Hüseyin ahdi bozan Kufe'nin ordusunun sağ kanadına hücum etti ve haykırdı. Ben Hüseyin bin Ali'yim. Ant olsun ki sizlere boyun eğmeyeceğim. Babamın hanedanını koruyup kolluyor ve Resulullah'ın dinine inanıyorum. Abdullah bin Ammar İbni Yegus diyor ki, evlatları, ashabı ve dostlarının öldürülmesine tanık olan ve eşsiz musibet ve çilelere uğratılan Hüseyin'den başka hiç kimse bu musibetlere rağmen onun gibi arslanların arslanı misali kılıç sallayıp düşmana hücum edemezdi. İmam Hüseyin yiğitçe savaşıp en savaşçı kimseler bile kirki gibi onun hücumu karşısında duramıyor ve kaçıyordu. Ömer Saad askerlerinin kaçıp darmadağın edildiklerini görünce bağırdı. İşte bu Arap savaşçılar ve pehlivanların kılıç darbeleriyle cansız bırakan Ali bin Ebu Talib'in oğludur. Kimse onu yenemez. O halde onu her taraftan kuşatın. Bunun üzerine Yezid askerlerinden 4000 kişi mızraklarıyla dört bir taraftan Hüseyin Aleyhisselam'a saldırdılar. Yezid ordusu İmam Hüseyin'le Ehl-i Beyt hanımları ve çocukların bulunduğu çadırlar arasına girip irtibatı kopardılar ve vahşice Resulullah'ın Ehl-i Beyt'in çadırlarına saldırdılar. Zebani ve sufli düşman masum kadın ve çocuklara saldırdıklarını gören İmam Hüseyin Aleyhisselam haykırdı. Ey Ebu Sufyan oğullarının müritleri, eğer dininiz yoksa hiç değilse ceza gününe inanmıyor ve korkmuyor musunuz? En azından hür olun ve babalarınızın geçmişine bakın. Şimr bin Zilcevşen seslendi. Ne diyorsun ey Fatıma oğlu? İmam Hüseyin ise buyurdu. Sizlerle savaşan benim. Masum kadınlara niçin saldırıyorsunuz? Ey kavim, ben yaşadıkça Ehl-i Beyt'i Resulullah'tan uzak durun. Şimri de doğru söylüyorsun ey Hüseyin dedi. Sonra Yezid ordusu topyekün İmam Hüseyin'e saldırdılar. İmam da susadı ve kılıç darbeleriyle 4000 kişilik Ömer bin Haccac komutasındaki birlik arasında ilerleyerek Fırat Nehri'ne doğru hareket edip Fırat'ın kıyısına ulaştı. Bu anda Zebani askerlerinden biri bağırdı. Ey Hüseyin, sen aileni perişan ettiğin ve yokluğa sürüklediğin halde nasıl olur da su içme zevkine ulaşmaya çalışabiliyorsun? İmam Hüseyin Fırat suyundan içmeden çadırlara geri dönüyor ve etrafındaki o zalim ve namert askerlerin saflarını dağıtıyor ve hane halkına ve hanımlara tesellide bulunup buyuruyor ki, sizler büyük musibetler ve çileler çekmeye ve sabırlı davranmaya hazırlanın. Ey Resulullah'ın hanedanı ve hanımları, bilmelisiniz ki Allah sizin en iyi yar ve yardımcınızdır. Sizi düşmanlardan koruyacak olan sadece Allah'tır. Sizin sonunuz ve kaderiniz güzellik ve hayırdır. Düşmanlarınız ise en kötü ilahi azapla cezalandırılacaktır. Sizlerin çektikleriniz çileler sonucu sayısız nimetler ve hayır işlerle mükafatlandırılacaksınız. Bu yüzden şikayette bulunmayın. Ağlayıp sızlayarak değerinizi düşürmeyin. İmam bu parlak ve aydınlatıcı tavsiyelerinden sonra hane halkına veda ediyor. Bu sırada Ömer Saad bağırıyor. Ey askerler, şimdi Hüseyin'e saldırın. Tam zamanıdır. Ona saldırın ve işini bitirin. Allah'a ant olsun, eğer ailesiyle meşgulken ona saldırmazsanız o sizin ordunuzun sağ ve sol kanadını öylesine dağıtıp birbirine karıştırır ki ne yapacağınızı şaşırırsınız. Bu fermanın ardından Yezid ordusu mızrak ve oklarıyla İmam Hüseyin'e saldırdılar. İmamı ok yağmuruna tuttular. İmam Hüseyin de kararlı ve yürekli bir şekilde tek başına Yezid askerlerine karşı savaştı. Ok yağmuru durduğunda İmam Hüseyin tekrar çadırların kenarına durup Ehl-i Beyt hanımları ve çocuklarını saldırılardan korumaya çalıştı. Ve sürekli La havle ve la kuvvete illa billah ayetini telavet etti. Yezid ordusundan biri bağırdı. Ey Hüseyin, işte Fırat'a bak. Allah'a ant olsun ki su içmeden dünyayı terk edeceksin. İmam Hüseyin Aleyhisselam da bunun üzerine ellerini açarak Allah'ım onu susuzken helak et dedi. Rivayetlere göre o şahıs sürekli su içtiği halde kendini susuz hissediyordu. Nitekim Fırat'tan su içe içe helak oldu. Bu sırada Cofi'nin attığı ok İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın alnına isabet etti. İmam ise bu oku çıkardığında pak çehresi kana bulandı ve haykırdı. Allah'ım bu kavmin bana nasıl davrandığına şahit ol. Allah'ım onları gruplar halinde kahret ve yok et. Onların hiçbirini yeryüzünde yaşatma. Allah'ım rahmetini bu kavimden esirge. İmam Hüseyin Aleyhisselam ayrıca şöyle buyurdu. Siz ey günahkar ümmet, Resulullah'ın ehli beytiyle ne kadar da kötü davrandınız. Allah'a ant olsun, Allah'tan şehadet kerametini diliyorum. Allah bilemediğiniz biçimde sizden intikamımı alacaktır. Bu anda İbni Nümeyr sordu. Ey Fatıma'nın oğlu, Allah senin intikamını bizlerden nasıl alacak? İmam da buyurdu, Allah sizleri birbirinize kötülük yapmakla meşgul edecek ve sonra sizlere azabını indirecektir. İmam bir süre dinlenmek istedi fakat vahşi ve zebani birisi imama taş atıp onun pak yüzünü yaraladı ve akan kan o mübarek çehreyi kızıla boyadı. İmam ise elbisesinin bir parçasıyla yarasını sarmaya çalışırken üç başlıklı bir ok İmam Hüseyin'in mübarek göğsüne saplandı. İmam ise bir ayet okuyarak yüzünü semaya tutup buyurdu. Allah'ım bu kavim peygamberin evladından başka birisi olmayan beni öldürüyor. İmam daha sonra oku çıkarırken fışkıran pak kanını avuçlarına doldurup semaya serpti ve haykırdı. Ben böylece Allah'a ve Resulüne gidiyorum. Akan kan imamı zayıflattı ve imam yere oturdu. Bu sırada Malik İbn-i Nas İmam Hüseyin'e yakınlaşıp küfretti ve kılıç da onun mübarek kafasına vurdu. Hani İbni Besit Hezremi diyor ki, İmam yere oturduğunda Kufe ordusu onu kuşattı. Abdullah bin Hasan o kavmin nasıl hücuma geçtiklerini seyrediyordu. O anda Behr bin Kab kılıcıyla İmam Hüseyin'e bir darbe indirdi. Abdullah bin Hasan bu saldırıyı görünce haykırdı. Ey soysuz adamın oğlu, benim amcamı kılıçla mı vuruyorsun? Behr ise öfkelenip kılıcıyla Abdullah'a saldırdı ve onun kolunu kopardı. Abdullah ise ey amcam benim kolumu da kopardılar dedi. İmam Hüseyin Aleyhisselam da buyurdu. Ey kardeşimin oğlu sabret. Allah seni mukaddes baba ve dedelerinle haşredecek. Bu anda Hermek İbni Kahil, İmam Hüseyin Aleyhisselam'a koşan ve onu kucaklayan Abdullah'ı oklayarak şehit etti. İmam Hüseyin yaralı halde yere oturduğuna rağmen hiç kimse ona yaklaşamıyor, herkes başkasını son saldırı yapmaya teşvik ediyordu. Şim bin Zilcevşen ise bağırıyor, ne bekliyorsunuz, saldırın ve onun işini bitirin. Zat bin Şirik kılıcıyla imamın sol omuzuna darbe indiriyor. İbn-i Nümeyr imamın boğazına bir ok atıp isabet ettiriyor ve boynuna da bir ok atıyor. Senan İbni Enes ise imamın göğsüne bir darbe indiriyor. Salih İbni Vehhab ise İmam Hüseyin'in böğrüne bir darbe indiriyor. Bu sırada imamın atı Zülcenah ise kana bulanmış bir şekilde Ehl-i Beyt hanımlarının çadırlarına koşuyor. Haremin hanım ve çocukları çadırlardan çıkıyorlar ve ağlayıp ağıt yakıyorlar. Ümmü Gülsüm haykırıyor. Vay Hüseyin'im düştü meydana. Hazreti Zeynep haykırıyor. Ey kardeşim, artık dünya hayatı senden sonra hiçbir değeri kalmadı. Keşke gök ve yeryüzü durulsun. Hazreti Zeynep daha sonra kardeşi İmam Hüseyin'e koşuyor ve onun kanlı parçalanmış pak vücuduna sarılıyor ve haykırıyor. Ey halk, sizlerin arasında bir Müslüman bulunmaz mı? İşte bakın peygamberin ciğer paresine neler yaptılar. Ömer Saad ise bağırıyor, Hüseyin'in işini bitirin ey Kufe halkı. O anda Şimr imamın göğsü üzerine oturuyor ve İmam Hüseyin'in kafasını koparıyor ve Yezid ordusuna gösteriyor.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Afganistan'ın 20 yıllık işgalinin sonuçları.
Değerli dinleyiciler, Afganistan'ın 20 yıllık işgalinin sonuçları adlı dizi sohbetimizin 9. bölümüyle beraberiz.
Bugünkü sohbetimizde Amerika'nın Afganistan'da Taliban'ın tekrar iktidara gelmesindeki rolünü ele alacağız.
Amerika'nın Afganistan'daki 20 yıllık askeri müdahalesinin Afganistan'da Taliban'ın yeniden ortaya çıkışı ve iktidara gelişi üzerindeki etkisini analiz etmek için Afganistan'da Taliban'ın yeniden ortaya çıkmasında Amerika'nın gerçek rolünü anlamak için birkaç konu aynı anda incelenmelidir. Taliban'ın çoğunluğu ve çekirdeği Afganistan'daki bir grup düşük gelirli peştun genç sayılır. 2001 yılında Amerikan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin saldırısına uğrayan ve hükümeti düşen Taliban, 2005 yılında toplanarak Afganistan'daki operasyonları genişletmeyi başardı. Grubun savaşmak için ana motivasyonu yabancı işgalci güçlere karşı cihat etmekte. Taliban'a göre liberalizmin değerleri İslami değerlerle bağdaşmaz. Bu yüzden liberalizmi hep inkar ediyorlar.
Taliban'ın seçtiği çözüm Allah rızası için cihattı. Taliban Afganistan'da kendilerini Allah'ın dininin ve Hanefi Sünni mezhebinin kural ve değerlerinin temsilcileri olarak görmekte ve bu inanç aralarında çok güçlü durmaktadır. Taliban, Peştun halkının desteğinin yanı sıra cihat ideolojisinden, kaçakçılıktan elde ettiği para ve Pakistan ve Suudi Arabistan'ın doğrudan ve dolaylı desteğinden yararlanarak 2005 yılında Afganistan'da yeniden ortaya çıkmayı başardı. Taliban son 20 yılda Amerika'nın Afganistan'daki varlığına karşı olduklarını ve Kabil'de yabancı güçlerin himayesinde iktidara gelen hükümetlerin hiçbiri meşruiyetinin olmadığını her zaman dile getirdi. Bu nedenle yabancı güçlere ve Afgan hükümetine karşı mücadele bu grup tarafından eş zamanlı olarak yürütülmüştür.
Grubun Eylül 2021'de Afganistan'da yeniden iktidara gelmesinden önce Taliban'ın Amerika'ya karşı ideolojisi konusunda bir Afgan meseleleri uzmanı olan Pir Muhammed Mollazehi şöyle bir değerlendirmede bulunur. Taliban ülkelerini işgal edenlerle savaştıklarına inanır. Bu nedenle o dönemdeki Kabil hükümetiyle görüşmeyi reddetmişlerdi. Ancak Amerika'nın ülkelerini işgal etmiş olduğunu düşündükleri kafir Amerika ile pazarlık yapmak istemişlerdi. Bu konu Müslümanlar arasında güçlü bir Kur'ani gerekçesine sahiptir. İslam'a göre bunun gerekçesi küfür sultasını reddetmektir. Taliban Rusların Afganistan'a girdikten sonra kafirlerle savaşıp onları mağlup ettiği gibi Afganistan'ı müttefikleriyle birlikte işgal ederek ülkeye saldırmış Amerika Birleşik Devletleri'nde yeneceğini ve Amerika ile savaşı kaybetseler bile kendilerinin de şeriat görevlerini yerine getirmiş olduklarına inanıyordu. Taliban'a göre bu direnişi sürdürme sırası gelecek nesillere devredilecekti.
Afganistan'da 20 yıllık işgal süresince en önemli sorunlardan biri Kabil'de zayıf ve verimsiz bir hükümetin varlığı olmuştur. Afganistan'da yeni bir siyasi sistem kurmak amacıyla yapılan Bonn zirvesinin en başından itibaren demokrasinin ve Afganistan'daki tüm etnik grupların ve siyasi grupların uygun katılımının önemini vurgulamasına rağmen Peştunlar, Tacikler, Özbekler, Hazarlar ve diğer etnik gruplar gibi grupları etkili konumlarda görmek istemiyorlar. Bu bağlamda 2009 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Hamid Karzai ile Abdullah Abdullah arasında ve 2014 ve 2019 seçimlerinde Muhammed Eşref Gani ile Abdullah Abdullah arasındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hilelerin ortaya çıkması ve yol açtığı anlaşmazlıklar her zaman Afgan siyasi arenasının ayrılmaz bir parçası olmuş ve bir tür meşruiyet sorunu yaratmıştır.
Bu ihtilaflar görünüşte Amerikan müdahalesi ve o sırada Peştun olmayanlara ikinci sınıf pozisyonların ve mevki makamlarının verilmesiyle çözülmüş olsa da bunlar Afganistan'daki uzun vadeli Amerikan müdahalesi için bir çekişme bahanesi olarak kaldı. Birleşik ve uyumlu bir hükümetin kurulmasını engelledi. Ülkede gerçek anlamıyla siyasi birlik sağlanamadı. Yıllar boyunca Taliban defalarca Afganistan hükümetini kukla olarak nitelendirdi, meşruiyeti olmadığını, işgalciler tarafından Afganlara empoze edildiğini vurguladı. Bu nedenle Amerika, Taliban ile barış görüşmeleri konusunu gündeme getirerek, Taliban'da hükümetin Afgan halkının gerçek temsilcisi olmadığını belirterek, Kabil hükümetiyle müzakere etme konusundaki isteksizliğini defalarca vurguladı.
Tahran Radyosu.
Taliban'ın muhalefeti ve Amerika'nın isteksizliği nedeniyle o zamanki Afganistan hükümeti Amerika ile Taliban arasındaki 11 turluk resmi görüşmelere katılamadı. Halbuki Afgan hükümeti ülkedeki savaşta iki taraftan biriydi. Başka bir ifadeyle Amerika, Kabil hükümetinin görüşmelere katılmakta ısrar etmesine rağmen Taliban ile müzakere etmeye karar verdiğinde Taliban'ın taleplerine uydu ve bu grupla Kabil hükümetinin temsilcileri olmadan görüşmeler yaptı.
Son olarak Afgan hükümetinin yokluğunda Amerika Taliban'la bir barış anlaşması imzaladı. Katar barış anlaşmasına göre Amerika Afganistan'dan çekilecekti. Amerika ile Taliban barış anlaşmasının imzalanması Taliban'ı yabancı güçleri bir kez daha yendikten ve onları geri çekilmeye zorladıktan sonra bir kukla olarak gördüğü Kabil hükümetine güvenmek için hiçbir nedeni olmadığına inandırdı. Böylece artık hükümetle görüşmeler yapma ihtiyacı bile hissetmedi. Amerika'nın Taliban'la imzaladığı barış anlaşmasıyla birlikte grubun Kabil hükümeti ve Afganistan'daki diğer akımlar karşısındaki ağırlığı ve meşruiyeti artmış oldu.
Afganistan hükümetlerinin bu 20 yıl boyunca başta Amerika olmak üzere yabancı ülkelerin siyasi ve mali yardımları sayesinde 2001'den 2021'e kadar iktidara geldiği göz önüne alındığında doğal olarak bu hükümetler Washington'a büyük ölçüde bağımlıydı. 2021 başlarında Taliban saldırılarının kuzey bölgelerinde artmasıyla birlikte Kabil hükümeti yetkilileri bazı şehirlerde güvenlik güçlerini ileri göndererek Taliban ile çatıştı. Bu çatışmalar sırasında Kabil hükümeti yetkilileri tekrar Amerika'ya gitti ve Beyaz Saray'dan yardım bekledi. Amerika pratikte Kabil'deki hükümeti kendi çıkarları için feda etmeye istekli olduğunu gösterdi.
Biden yönetimi Mart 2021'de Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın geçici barış hükümeti kurmayı planladığını Afgan hükümetine duyurdu. Plan sunuldu ve Amerika, Taliban ile barış görüşmelerinde merkezi hükümeti zayıflatmak amacıyla güçlerini geri çekmekte ısrar etti. Plan, Taliban ve Afgan hükümetinin bir anlaşmaya varabilmesi için Afgan barış sürecini hızlandırmak amacıyla Amerika tarafından açıklandı. Taliban temsilcileriyle katılımcı bir barış hükümetini savunan eski Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, Amerikan planını kendi yönetiminin sonu olarak yorumladı ve buna karşı çıktı.
Kabil hükümeti yetkilileriyle hiçbir zaman gerçekten pazarlık yapmak istemeyen Taliban, hükümetle barış görüşmesini reddetti. Son olarak Kabil'in kontrolünü ele geçiren Taliban, ülkenin siyasi ve askeri arenasında lider oyuncu olduğunu ve barış görüşmeleri bağlamında eski hükümeti tercih etmek için hiçbir neden görmediğini gösterdi.
Grubun müttefiklerinden gelen yardımların ışığında ve askeri, ideolojik, etnik ve mali gücün sağlandığı sırada Taliban da kademeli olarak Amerika'ya Afganistan'ın siyasi ve askeri arenasından çıkarılamayacağını, Taliban ile bir yorum bulunması gerektiğine ikna etmeye yöneldi. Batılılar tarafından galip taraf olarak tanıtmak istediğini bir kez daha gösterdi. Bu konu özellikle Mart 2020'de Taliban ile Amerika arasında imzalanan Katar'daki Doha Barış Anlaşması ve grubun Afganistan içindeki siyasi ve askeri gücünün yanında aradığı uluslararası meşruiyet meselesinin ardından ortaya çıktı. Afganistan'ın son Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Kabil'den kaçmasıyla Taliban, halktan herhangi bir direniş görmeden 15 Ağustos 2021'de galip güç olarak Kabil'e resmen girdi.
Değerli dinleyiciler, Afganistan'ın 20 yıllık işgalinin sonuçları isimli dizi sohbetimizin 9. bölümünün sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsute.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@aws.irib.ir'ye gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Aşura olayını sırf bir münakaşa değil, duygu dolu bir olay olarak görmek gerektiğine işaretle, Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha ve İmam Seccad Aleyhisselam'ın mersiye okumalarına değiniyor. Bugün bu konuyu özetle ele alacağız. Hem olayın kendisinde hem olayın devamında duygu belirleyici bir rol oluşturmuştur ki Aşura olayı ve Şia akımı ile diğer akımlar arasında bir sınır oluşsun. Aşura olayı katı ve sırf bir münakaşa değil, onda duygular, aşk ve sevgi ve şefkat ve ağlamakla birliktedir. Duygu gücü çok muazzam bir güçtür. Bu yüzden bizi ağlamaya emrediyorlar. Ağlatmaya ve olayı açıklamaya. Zehra Salamullah Aleyha Kufe'de ve Şam'da mantıklı konuşuyor. Fakat Mersiye'de okuyor. İmam Seccad Şam minberinde o izzet ve salabetiyle Emevi hükümetin başına darbe indiriyor ama Mersiye'de okuyor. Bu Mersiye okumak günümüze kadar devam etmiş ve duyguların yaşanması için ebede kadar da devam edecektir. Duygu ortamında ve aşk ve sevgi ortamında gerçeklerin çoğunu anlaşılabilir ki bu ortamın dışında anlaşılamaz. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.